Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik Hocam ve ben Faruk Bal tekrar sizlerle bir aradayız. Buradan Erkam Radyo'dan hepinizi enişten dileklerimizle selamlıyoruz. Hocam geçen hafta biz gündeme düşen konular üzerine pek fazla değinmedik. Dilerseniz bu hafta önce programımıza ekonomide öne çıkan konuları değerlendirerek başlayalım. Arkasından niyet konusunu da dinleyicilerimizle, Erkam Radyo dinleyicileriyle devam edeceğimizi paylaşmıştık. O konudan devam edebiliriz. Bu hafta belki önemli başlıklardan biri Maliye Bakanı Şimşek'in bir açıklaması oldu. Bu önemli de bir açıklama gibi, Mehmet Şimşek'in açıklaması. Şöyle diyor, siyasi iktidarı sağlayıp reform yapamazsak, yani bırakın 2023 hedeflerini, çünkü bizim 2023 hedeflerimiz vardı. Orada Türkiye'yi belli bir yere getirilmesi düşünüyordu. Mevcut kazanımları dahil koruyamayacağımızı ifade ediyor. Yani istikrarlı bir hükümet kurulamazsa, seçimler sonrasında böyle bu karmaşa dönemi bu şekilde devam ederse diyelim.
Evet.
2023 hedeflerini artık unutmak biraz hayal olacak. Ancak kazanımları koruma, mevcut şu ana kadar elde ettiklerimizi koruma çabasına geçilecek. Yani siyasi istikrara ihtiyaç var bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için. Evet hocam, siz ne dersiniz?
Tabii bu hakikaten çok önemli bir açıklamaydı. Evet. Belki de son bir iki haftanın hakikaten kayda değer en önemli, dikkat çekici ifadesiydi bence. Şimdi seçim süreci demokrasinin özelliğindendir bu. Kimin başa geleceği, kimin seçileceği, işte hangi partinin iktidar olacağı gibi bir takım tercihler üzerinden dönüyor. Normalde işte meclisi kim oluşturacak, kim yönetecek gibi. Fakat bu bazen bu düzeyi daha da aşıyor. Adeta bir rejim problemine ya da bir varlık problemine dönüşebiliyor. Burada oy kullanan vatandaşın sahip olması gereken bir basiret noktası var. Maç neyine?
Evet.
Ben kupasına mı, puanına mı, yoksa varlık ya da yokluk maçı mıdır bu? Bunu iyi görmek gerekiyor. İşte bazen de böyle hava çok ısındığında, olayın sıcaklığında insan hangi sonuca doğru, hangi adımı atıyor bazen ölçemeyebiliyor. Biz millet olarak da hamdolsun biraz fazla böyle heyecanlı, evet, telaşlı, gündemlerin peşinden fazla sürüklenen bir karaktere de sahibiz. Bu itibarla var olan seçimi, Haziran seçimi daha keza benzerdi. Çok böyle derinliğine düşünmeden belki, fazla böyle arka planını da gözeterek davranamadık gibi geliyor bana. Evet. Halbuki arka planda ortaya çıkacak olan tablonun, işte Maliye Bakanı'nın beyanı da ortada, sebep olacağı sonuçlar gerçekten Türkiye'nin varlığı ya da yokluğu dilintili bir ölçüde. Ne demiş bakan? İşte 12-13 yıldır kazandığımız kazanımların kaybolma, evet, riski var. Ne demek bu? Hakikaten 12-13 yıl öncesi hatırlanacak olunursa, işte bir anayasanın fırlatıldığında,
evet, 2000'lerin başına doğru,
evet,
gittiğimizde,
dövizin alıp başını gittiği, evet, enflasyonun kontrol edilemediği, işsizliğin hakeza ona göre yüksek, daha da yüksek olduğu, Türkiye'nin hem iç hem de dış borç sarmalı içinde kaldığı, bu parayı temin edebilmek için de bütün haklarından adeta vazgeçtiği, dünya siyasetinin gidişatına ayak uydurmak, onlara tabi olmak durumunda olduğu, adeta bir yarı bağımsızlığa doğru giden bir süreç içinde olduğumuzu hatırlayacak olursak, 12-13 yıl öncesinin bu boyutta, bu seçim sürecinde göz önüne alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha bu nasıl olur? Tercih hangi yönde olursa bu elde edilir. Artık o seçmenin kendi basiretinde olmalı.
Evet.
Ama görünen o ki Türkiye geçirmiş olduğu tecrübe de bunu gösteriyor. Siyaseten güçlü bir hükümete, güçlü bir yönetime ve öngörülebilir bir politika sürecine izin verecek bir destek almış hükümete ihtiyacı olduğu gözüküyor.
Ders hocam, şöyle de baktığımızda Maliye Bakanı'nın ben açıklamalarına haklılık payında çok yüksek olduğunu görüyorum. Şimdi Türkiye'nin hatta en azından Cumhuriyet döneminden itibaren tarihine baktığımızda ileri gidişler, sonra geri gelişlerle, ekonomik anlamda ileri gidişler ve geri gelişlerle devam ediyor hep. Yani bir dönem bir kazanım elde ediliyor, arkasından bakıyoruz bir işte siyasi ortamda belki bir istikrarsızlık ya da başka sebepler, tekrar geriye gidilmiş. Yani yata kalka sürüne sürüne de olsa Türkiye bir yerlere geliyor. Yani konumunda bir sıkıntı yok ama Bu bir yerlere gelme hak ettiği yerler mi? Yani yoksa daha işte gerekli reformların yapılmasıyla işte belki Avrupa Birliği tek ölçü değil, oraya girmek tek şart değil ama bu reformların çoğu Türkiye'nin ve halkımızın hak ettiği reformlar ve ulaşması gereken seviye. Yani bu seviyeye gelmesi için, daha iyi hedeflere gelmesi için sanırım istikrar ön şart oluyor. Yani tekrar geri gidişlerin olmaması için ön şart gibi görünüyor.
İşte bu istikrarı ortaya çıkaran da hükümetin gücü ya da bürokrasinin emir veren ya da emir veren o süreçteki bürokrasinin almış olduğu kararlardaki geleceği öngörü gücüdür, öyle diyelim. Evet. Bu öngörü imkanı ortaya çıkmazsa o istikrar doğmuyor zaten. Ve dikkat edilirse Türkiye'nin bundan önceki istikrarsızlıkların arkasında hep siyasi ya da ideolojik faktörler daha belirleyici oldu. Yani ekonominin kendi dinamizminden kaynaklanan hususlar değildi değil, bunlar. Evet. Nitekim son sanayi verileri değil mi?
Evet.
Haziran ayında açıklanan verilerde
evet, hocam.
Ekonominin çok dinamik bir potansiyele sahip olduğunu,
evet.
Talepte ortaya çıkabilecek olan değişimi hemen öngördüğünü, öngörebileceğini gösterdi.
Evet, Nisan-Haziran dönemi yani ikinci çeyrekle ilgili açıklamalar yapıldı. Burada gayri safi yurt içi hasılada sabit fiyatlarla %3.8 bir artış var. Belki kıyaslama olacak olursa G20 içerisinde büyümede 3. sırada oluyor. Çin ve Hindistan'dan sonra 3. sırada görünüyor. Rakamlara baktığımızda bu TÜİN rakamları gayri safi yurt içi hasıla değeri cari fiyatlarla %12.6 arttığını ifade ediyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla bir önceki çeyreğe göre büyüme %1.3 artış olduğunu söylüyor.
Mesela sanayinin alt sektörlerine bakıldığında işte Haziran ayında mesela dayanıklı tüketim mallarının imalatında çok ciddi bir oran, bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Yani %13.3'lük bir oran.
Evet.
Ve bu ne demek? Yani bir taraftan aslında sanayinin üretime dönük kapasitesi çok güçlü. En azından bazı sektörler itibariyle çok güçlü.
En azından diyebiliriz.
Diğer taraftan da yine veriler detayı incelendiğinde ortaya çıkıyor. Bunun arkasında %5 gibi bir tüketime dönük.
Evet.
Harcama artışlarının payı büyük.
Ve hane halklarının tüketiminde harcama var. Devletin nihai tüketim harcamalarında artış var. İşte biri %5.6, evet. Biri %7.2.
7'ye çıktı devlet harcamalarındaki artışta. Ve bu ne demek? Bir taraftan talep güçlü.
Güçlü, evet.
En azından mevsimle ilintili olarak güçlü hale gelebiliyor. İkincisi de buna cevap verebilme kapasitesi güçlü.
Evet.
Mesela aynı hususu Amerika'da bulamıyoruz. Avrupa'da bulamıyoruz. Evet, Avrupa'da da bir kıpırdanma var. Amerika'da da var ama ya bir türlü istikrarlı bir gidişat yakalanamadı. Dünya dalgalanmalarını görecek olursak mesela geçen tartışmıştık Çin, evet. Değil mi?
Evet.
Nereye gittiği ortada. Bir güvensiz bir ortam var ve insanların gayri safi hasıladaki artışa dair beklentilerinde ciddi bir sapma ortaya çıktı. Azalma ortaya çıktı. Türkiye ise bütün bu badirelere rağmen bu dinamizmini koruyor. Bir tek sadece gerekli olan ne? Güçlü bir irade.
Biraz istikrar diyelim.
Güçlü bir irade.
İrade de istikrar getiriyor.
Şimdi belki seçmen şunu da görmeli. Yani Kasım seçimine doğru giderken şu an henüz daha ekonomideki olumsuzluklar diyelim. İşte dövizin mesela ortaya çıkarttığı zorluklar var. İhracattaki kısıtlamalı daralmalar var mesela. Bazı ürünlerin dışa satımında artık problemlerimiz var. Bunlar hemen daha altlarda diyelim sektörler ya da bireylere inen düzeyde etki oluşturmadı daha.
Evet.
Bir tek çeklerde mesela bunu görmüştük. Tüketici kredilerin geri ödemelerinde ortaya çıkmaya başlamıştı ama henüz daha kriz düzeyine varmadı bu.
Evet.
Bu bir şans, bir fırsat aslında. Böyle giderse eğer, hani bir tedbir alınmazsa, siyasi istikrarsızlık boyutunda böyle giderse, 2016 yılında göreceksiniz, bu büyüme trendleri kaybolacağı gibi, tam tersine, sektörler düzeyinde, kesimler düzeyinde, sosyal gruplar ve sınıflar ilişkisinde, başka bir takım problemler devreye girecek. İnşallah yani, oraya gitmeyiz
inşallah.
Yani.
Çünkü mevcut i̇nşallah. Durumun etkisi sonradan tabii ister istemez ortaya çıkıyor. Ve şoklar bu süreç büyüdükçe şoklar da tabii daha kuvvetli.
Tabii ben burada sadece seçmene değil siyasetçiye de tekrar dönmek isterim. Seçim ya da iktidar olmak, seçilmek ya da bir yetki elde etmek başka daha büyük bir tercihin önüne geçmemeli.
Evet.
Yani varlık ya da yokluk probleminin karşısında seçmek ya da seçilmek bir hiçtir.
Evet.
Salt oy uğruna, salt kazanma uğruna siyaseti aşırı ısıtmak,
evet,
seçmenin basiretini kör etmek diyelim, nelere mal olabilecek bunu görmek, evet, gerekiyor, düşünmek gerekiyor. Bunun vebalinden de hiç kimse kalkamaz, evet, diye düşünüyorum.
Şimdi bununla ilintili olarak aynı konunun devamı gibi bu arada Fed de faizle ilgili kararını açıklayacak. Tabii epeydir uzun zamandır bir artırıma gitmedi. 17'sinde, evet, tekrar açıklayacak yeni bir
karar. Artık son gündeyiz diyelim.
Evet, son gündeyiz. Yani yarın için açıklayacak ama arttırıp arttırmayacağını henüz bilemiyoruz. Arttırabilirdi, arttırmayabilirdi. Bunun gerek bizim ülkemizin ekonomisi üzerinde sonuçları neler olabilir? İşte Amerikan ekonomisi ve dünya ekonomisi üzerinde.
Şimdi belki öncelikle FED niye artırıyor ya da artırmıyor ya da niye artırması bekleniyor, evet, ya da artırmaması bekleniyor. Amerika noktasında bunu görmek daha sanki iyi bir adım olacak gibi. Arkasından da dediğiniz gibi, evet, Türkiye'deki etkilerini biraz tartışmakta yarar var. Şimdi dikkat edilirse faiz Amerika'da çok uzun bir zamanda değişmeden geldi. Faizin düşüklüğünün ortaya çıkartması gereken sonuç nedir? Paranın piyasada bollaşmasıdır.
Evet.
Değil mi? Paranın bollaşmasıyla da talebin artması ve dolayısıyla üretimi teşvik eden bir enflasyonist, evet, sürecin doğması belki beklenirdi.
Evet.
Birisi buydu. İkincisi, buna cevap verebilme imkanı itibariyle de sermayenin düşüklüğü diyelim, maliyet düşüklüğü. Çünkü yatırım finansmanının düşük faizde kolaylığı nedeniyle yatırım imkanının artışının da üretimi canlandıracağı, dolayısıyla talep üretim dengesinin kurulması bekleniyor. Yani klasik söylem bu.
Evet.
Ama Amerika'da çok uzun zaman beklenmiş olmasına rağmen, herkese Avrupa'da da aynı durum, hı, var. Beklenmesine rağmen bu bir türlü başlatılamadı.
Gerçekleşmedi.
Neden? Yani teori mi yanlıştı?
Evet.
Yani şimdiye kadar okutulan, öğretilen, aktarılan teoride mi yanlışlık vardı? Hayır, değil. Teori doğruydu ama her teori kendi koşulları içinde geçerlidir.
Evet.
Yani koşullar var olduğu müddetçe, yani ceteris paribus, evet, yaklaşımı, evet, gereğince, kabulü gereğince bu böyledir. Koşullarda farklılık varsa o zaman teori ya da sistem işlemez hale geliyor. Amerika'da ortaya çıkan problem nedir? Bana göre problem sisteme olan güven problemidir. Sistem kendi kendini kontrol edebilme becerisini kaybetmiş oldu. O bankacılık sektörüyle ortaya çıkan o finansal kriz küresel bir krize dönüştü ve bunu Amerika öngöremedi. Amerika'nın, evet, karar alıcıları öngöremediler ya da bir şekilde gizlendi bu, gizlenebildi.
Evet.
Bu itibarla da Amerika'da düşenin kalkamayacağı, altta kalıp ezilebildiği o rejimde, piyasa ekonomisi şartları bunu gerektiriyor zira, o rejimde insanlar daha tedbirli, daha önlerini öngörebilir kılma derdiyle yaşıyorlar. Bu çerçevede Fed'in şimdiye kadarki adımları aslında çok anlamlıydı, iyiydi. Yani arttı, artacak, artırıyorum, ha artırmadım, haftaya artıracağım, seneye artıracağım, bir dahaki aya artıracağım gibi böyle beklentilerle insanları ümit pompalamaya taşıdı. Ama bunun da içinin boş olduğu hissedildi.
Evet, evet.
Yani sisteme olan güvensizlik daha da böyle hat noktaya varmış durumda. Bu itibarla zaten bazı yaklaşımlar, Amerika'da görüş beyan edenler artık aksi bir görüşle bir an önce bu faiz artırımının açıklanması gerektiğini beyan ediyorlar. Çünkü artırma ya da artırmama gündeminin ayrı bir olumsuzluk, güvensizlik sebebi olduğu kanaati, evet, artık var. Deniliyor ki bu artık artışa geçmeli. En azından bir görelim. Yani devletin ya da Fed'in ekonomide doğrudan doğruya bir aktör olduğunu hissettirmek lazım diyorlar. Bu bir gerekçe. Yani bir tanesi sisteme olan güvenin sağlanması açısından Amerika'nın bir zarureti bu. Fed'in faiz artırımı. İkinci bir nokta daha var. Faiz artırımını gerektirecek olan husus 2016 seçim dönemi.
Evet.
Artık Obama ya da iktidar diyelim, yani bir dahaki seçimi parti adına alabilmek için ekonomiyi daha iyi noktaya getirmek durumunda. Mesela en azından işsizlik oranları çok kötü Amerika'da hala. %5'ler falan deniliyor ama detaya inildiği zaman bazı yaş gruplarında, hele mesela zenci nüfusunda belli yaş gruplarında %50'ye vardığı beyan ediliyor işsizliğin. Hele bir de Amerika'da part time çalışma, evet, saati çalışma esası da dikkate alınırsa
Daha da
part-time çalışarak geçinmek zorunda olan bir işsiz grubu da var. Evet. Yarı işsiz grubu da var. Bunlar da eklendiğinde %10'ları geçiyor işsizlik. Bunlara, bu geniş kitlelere iktidarın bir şey üretmesi gerekiyor. Bir cevap üretmesi gerekiyor. Yani ekonomide bir şekilde canlanmanın, üretimin sağlanması gerekiyor. Bu itibarla da Fed'in o karar artırımının olumlu etki oluşturabileceği beklentisi var.
Yani o seçimlerin de, o zaman Amerikan seçimlerinin de Fed'in alacağı kararın üzerinde doğrudan etkisi olacak.
Evet, önceden siyasi boyut biraz daha arka plandaydı. Ekonomik gerekler öndeydi. Evet. Ama gittikçe artan oranda siyasi boyut da devreye giriyor. Bu da Amerikan ekonomisinin yeni bir çıkmazı. Yani artırsa ne olur şimdi, ona bakalım. Ya da niye artırılması istenmez?
Evet.
Şimdi olumlu boyutları zikretmiştik. Tabii. Bir de olumsuz yaklaşımlar da var. Neden istenmez? Deniliyor ki zaten maliyet şu an, maliyet diyelim, üretim maliyeti diyelim, sermaye maliyeti düşükken durum buysa,
bir de
maliyetin artırılmış olduğu ortamda, evet, üretime geçiş için ek bir baraj daha ortaya konulacak.
Evet.
Bu üretimi daha da olumsuz etkileyecek olan bir süreçtir deniliyor. Bir de ilaveten bir başka, tersinden de aslında başka bir husus daha var. Her ne kadar faiz artırımının işte piyasaya sürülmüş olan 3,5 trilyon dolarlık bir parayı tekrar emme fırsatı vereceği, dışa gitmiş olan paranın ülke içine girişi ve dolayısıyla da bunun ekonomide bir canlanmaya sebep olabileceği beklentisi var ise de, bu tam tersine bir etki de oluşturabilir.
Evet.
O da belirsiz. Piyasaya girmiş olan paranın, bollaşmış olan paranın enflasyonist etkisi.
Evet.
Yani üretme noktasında çekimser olan bir ekonominin diyelim, ülkeye giren yeni sıcak parayla diyelim, alım gücünün artışı dış pazarlarda mal alarak kendini tamamlama sürecini başlatabilir.
Evet, ithalat tabii artış,
evet,
söz konusu olabilir.
Evet, yani bu da Amerika açısından bir risk. Ha, bunları Türkiye açısından değerlendirecek olursak, en sondan başlandığında mesela, evet, bizim için ülke bazında yatırımın maliyeti yükselecek. Yani yatırımın çok büyük bir kesimini sermayeyle, yabancı sermayeyle temin etmek durumunda olan Türkiye'nin, yabancı sermayenin ya da dövizin diyelim pahalaştığı ortamda yatırımı teşvik etmesi, yatırımı artırması, gayri safi hasıla yükseltici tarzda artırması yeni bir engelle karşı karşıya denilebilir. Ama bunu fırsatı dönüştürme imkanı da var bir ölçüde. Nedir? Bu dövizin nereye akacağı dikkate alınarak yeni bir teşvik sistemi ya da bir öngörü geliştirme imkanı var.
Evet.
Şu an Türkiye dış pazardaki daralmalardan dolayı iç pazarın dinamizmine güvenmeye başlamıştı.
Evet.
İç pazar biraz canlandırılma eğilimindeydi. Tabii kontrollü. Yani tüketicinin o kredibilitesi de dikkate alınmak kaydıyla yapılmak isteniyordu. Ama bu tekrar dış pazara dönük hale getirilmeli. Öyle
dış
gözüküyor.
Dış pazarlara açılım.
Aksi takdirde enflasyonist bir süreçte tekrar Türkiye'de başlayabilir. Öyle, evet, bir risk de var yani.
Evet hocam. Hocam biz niyet konusuyla devam edeceğiz ama ondan önce bir konuyu ben size tekrar sormak istiyorum. Bu Schengen'le ilgili, biliyorsunuz Almanya göçmen süreci başlayınca ve bu noktada Avrupa'nın sıkıntıları diyelim artık, hı hı, kendini göstermeye başlayınca Schengen'i geçici olarak askıya aldı. Ki Avrupa Birliği'nin en önemli projelerinden biri, yani AB'nin olmazsa olmazı Schengen, sınırların kalkması ve serbest dolaşım hakkı. Tabi Almanya'nın arkasından bu Almanya ile kalmadı. Bugün işte dün ya da ondan önceki gün Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Polonya'da benzer şekilde sınır kontrollerine geçeceklerini, Schengen'i askıya aldıklarını açıkladılar. Bu tabi belli bir süreç. Yani göçmen akımı başlayınca bunları kontrol altına alamadıkları için bakıyorlar ki ortaya bir maliyet çıkıyor, ekonomik olarak bir maliyet. Bu maliyet belki Türkiye'nin Suriye Savaşı başladığı andan itibaren, Suriye'de iç savaş başladığı andan itibaren katlandı ve hiçbir zaman da oradan gelen göçmenleri durdurma yoluna gitmediği ve kendi olanaklarıyla burada onlara bir imkan oluşturmaya çalıştığı bir süreci Avrupa Birliği henüz yeni görmeye başladı ve başlar başlamaz bunlar, evet, ortaya çıktı. Evet, evet. Ne dersiniz Sayın Hocam?
Belki tarih tekerrür mü ediyor bilmiyorum. Evet. Şimdi siz bunları anlatırken bir an aklıma Roma geldi. Yani bütün yolların Roma'ya, evet, çıkması Roma'ya hikayesi çıkması vardır ya. Hakikaten öyleydi. Bütün yollar Roma'ya çıkardı. Bu da ne demek? Ürün, üretilen mal ve hizmet, para, değer, refah sonuçta Roma'ya, evet, akardı. Roma'da bir cazibe merkeziydi bu yönüyle.
Evet.
Köle olmak bile adeta o dönemin insanlığında ölümüne rağmen köle olmak diyelim. Evet. Arslanlara parçalanma, gladyatörlerin önünde yok olma, yıda içine alan o köle ya da emek hareketinin bir sebebiydi o refah.
Evet.
Bütün bu riske rağmen o insanlar Roma'da olmak isterlerdi yani.
Evet.
Çünkü dışarıda hiçbir şey yoktu. Niye yoktu? Çünkü Roma sömürmüştü. Yok etmişti yani. Dışarıda bir şey bırakmamıştı. Ve insanların da önlerinde tek harita var, tek yol var. Roma'ydı yani. Evet. Bu dönemde böyleydi yani. Benzer bir durumu yaşıyoruz herhalde.
Evet.
Yani 20. yüzyıl, tabii daha geçmişten ele almıştık hatırlarsanız.
Evet.
Geçmiş programlarımızda. 16, 17, 18, 19. yüzyılda
çok
kurulan o sömürü düzeni diyelim. 20. yüzyılda meyvelerini vermişti.
Evet.
Batı yeryüzünde insanoğlunun hiç ulaşmadığı kadar büyük bir engin refah, varlık bölgesi haline gelmişti. Diğer tarafta da yıllık kişi başı geliri $100, $200, $300 olan ortalar. Gelişmiş, gelişmekte olan, az gelişmiş, en az gelişmiş yani gibi kategorilerde gibi. Sayısız devletin var olduğu ligler ortaya çıkmıştı. Malum işte en az gelişmişlik kategorisinde 50'ye yakın ülke var.
Evet.
Ve bunların da tamamı neredeyse, tamamı diyelim, Avrupa'nın ve Amerika'nın diyelim daha önceki sömürge bölgeleri. Şimdi bu bölgelerin fırsat bulduğunda refaha ulaşmak için yapmayacağı bir şey yok. Hele bir de savaş gibi bir takım meşru gerekçeler de varsa tek çıkış yolu bu noktada insanların son durağı Batı'dır.
Evet.
Ve bunu durduramayacaklarını söylemiştik. Böyle bir tahminde bulunmuştuk. Çünkü geçmişte böyle olmuştu. Nitekim oraya gidiyor iş. Yani Türkiye bu krizi Avrupa'nın daha işte 20-30 bin, 40 binlerde yaşamış olduğu krizi şu kadar yıldır 3 milyonla yaşıyor. Normalde yaşaması bekleniyordu. Ama o krizi yaşamadı Türkiye.
Evet.
Yani 2 milyonluk bir nüfusu şu kadar milyar dolar, işte herhalde 5 milyar dolara vardı devletin yapmış olduğu harcama. Ya rağmen Türkiye bu ekonomik krizi yaşamadı. Bir takım çalkantılar var, zorluklar var elbette. Alt sektörel ya da meslek grupları itibariyle bazı zorluklar yaşıyoruz ama Avrupa'nın dert edindiği kadar da bunu dert etmedik.
Evet.
Avrupa işte başta Almanya olmak üzere hemen feryat etmeye başladılar. Halbuki serbest dolaşıma izin vermişlerdi. Schengen bloğu diye grubu diye bir şey oluşturmuşlardı. Emek gücü vizesiz değil mi?
Evet,
rahatla dolaşabiliyordu. Şimdi ne oldu da işte 120 bin göçmenden mevzu ediliyor maksimum. Alınacak olan. Bunu da kenarlarına pay edemediler. Paylaşamadılar. Yani 120 bin nedir ki? 450 milyonluk bir kitlenin içinde.
Evet.
Yani bu kadar hele kompartmanların olduğu, devlet sınırlarının olduğu, bu kadar yerleşmiş, güçlü bir ekonomik yapı içinde 120 bin nedir ki?
Evet.
Hadi 10 milyon olsa hani nispeten dersiniz ki ya evet, ama bu 120 bini bile kaldırma cesareti gösteremeyen bir Avrupa var. Bu bile tek başına Avrupa'nın geleceğinin güçlü olmadığının işaretidir.
Evet.
İşte Avrupa mesela bir ara sosyalist rejimlerin kabuk değiştirdiği ya da kapitalistleştiği dönemde diyelim, başta Polonya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerden epey bir emek gücü devşirmişti. Onlar da bile zorlanmışlardı. Ağır ağır o badireyi biraz atlattılar öyle diyelim. Ama yerli uyruk ile yabancı uyruk ilişkisini o sosyal ilişkilerde çözemediklerinden ekonominin ihtiyacı olan o emek gücünü bile o riskten dolayı üstlenmek istemiyorlar.
Evet.
Halbuki gelecek olan işçiler zaten alt kesim bunlar. Ya da Avrupa'nın kendi seçmiş olduğu nitelikli insanlar zaten.
Evet.
Ya bu insanlar çöpçü olmaya razı. Yollarda yol süpürmeye razılar.
Evet. Belki en ağır işlerde çalışmayı
en ağır işlerde razılar. Peki buna rağmen neden Almanya'da Avrupa böylesine çekinceli davranıyor? İşte o sosyal barışın diyelim, o çok böyle iyi gibi gözüken o insan ilişkilerinin işin hakikatinde çok da temeli güçlü olmadığını gösteriyor.
Evet.
Kendi rejimlerine olan güvensizliklerinin bir göstergesidir bu. Nasıl Amerika işte ekonomik anlamda krizle yaşadı. Dışsal bir saldırıyla hemen kendini savunma refleksine geçti. Avrupa da bunu yaşıyor.
Evet.
Halbuki Türkiye bunu risk olarak hiç görmedi. Bir takım siyasiler işte Suriyelileri gönderelim, bunlar başımıza bela tarzının beyanda bulunsalar bile yani.
Evet.
Türkiye insanı bunu asla bir risk olarak görmedi. Tam tersine bir kazanım, bir artı olarak gördü. Çünkü biz zaten bin küsur yıldır bu çok kültürlü, çok iç içe geçmiş, birbirini bir şekilde tamamlayan bir sosyal ilişki içindeyiz.
Evet.
Bu itibarla da şu 2 milyon nüfusun, inşallah onlar da hayırlısıyla kendi memleketlerine geri dönerler.
İnşallah.
Ama yani Türkiye'de var olduğu müddetçe her geçen gün ekonomiye katkı oluşturur bir emek gücü, bir yatırım imkanı ortaya çıktıklarını göreceğiz.
Evet, yani istikrar aslında ülkemizde bu başta konuştuğumuz istikrar devam ettiği müddetçe, istikrar olursa ve devam ederse bunlar bizim için eksi değil, belki zaman içerisinde çok daha güzel bir artıya bile dönüşebilir.
Evet. Burada tabii önemli olan niyet.
Niyet, evet hocam. Niyet dedik, niyet konusuna o zaman
evet.
Girebiliriz. Bundan önceki programımızda, yani 2 hafta önceki programımızda niyetin tanımı, ki 2 haftada niyet üzerinde durduk, önemi, neye nasıl niyet etmeliyiz konular üzerinde durduk. Peki hocam, niyete baştan yine şöyle bir kısa bir tanımla da başlayabiliriz ama ardından niyet yapılan işi nasıl belirliyor öyleyse? Asıl bu sorunun cevabından gidebilir miyiz?
Bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayeten aktarım var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Beni İsrail'de bir kimse bu gece sadaka vereceğim diye niyet etti diyor. Nezretti kendine diyor. Ve sadakasıyla evinden çıktı. Tesadüfen yolda gördüğü birisine sadakasını veriverdi. Sabah olunca halk etrafta konuştu. Duydunuz mu, bu gece hırsızın eline sadaka vermişler.
Evet.
Bu nasıl memleket? Bu ne dikkatsizlik sadaka. Böyle? Hırsızla ödüllendirilir mi tarzından dedikodu yapıyor diyor. Sadaka veren zat bunu duydu. Fakat kendi kendine yine niyet etti. Dedi ki, Rabbim bu gece yine sadaka vereceğim. Dün vermiş olduğum sadaka benim niyetimle senin iradenle tahakkuk etti. Ben sadaka vermeye ahdettim deyip tekrar niyet etti diyor Efendimiz. O gece de kalktı, bir zaniyeye, fahişe bir hanıma sadakasını verdi. Yine bilmeyerek diyor. Ertesi gün sokağa çıktığında yine halkı, duydunuz mu, bu gece bir zaniye kadına, fahişe bir kadına sadaka verilmiş. Bu nasıl memleket böyle? Onlar bile korunuyor, destekleniyor, hiç itibar kalmadı gibilerden sözler ediliyormuş. Bunu duyan kişi tekrar niyet etmiş ve demiş ki, evet, bu gece tekrar sadaka vereceğim. Niyet benden, Rabbim takdir senden.
Evet.
Demiş. Ve o gece de sokağa çıktığında gördüğü bir kişiye sadakasını vermiş. Ve bu kişi de zenginiymiş. Ertesi gün halk yine kendi arasında, işte zengin insanlara bile sadaka veriliyor fakirler dururken.
Fakirler dururken zengin
gibi dedikodu yaptığını duymuş. O kimse rüyasında şöyle bir müjdeye nail olmuş. Denilmiş ki, hani o hırsıza verdiğin sadaka yok mu? O kabul olunmuştur. Yani has bir sadaka olarak yerini bulmuş sayılıyor. Umulur ki diyor rüyada kendisine, o sadaka sebebiyle hırsız, hırsızlığından vazgeçerek temiz bir hayata kavuşur.
Evet.
İkincisi de fahişeye verdiğin sadakaya gelince o da kabul edilmiştir. Tamam, sen hani bakmadan etmeden körlemesine verdin.
Evet.
Araştırmadın. Ama niyetinin sağlamlığından dolayı o da kabul edilmiştir. Umulur ki bu kadın da bu çirkef hayattan kurtulur, iffetli bir hanım olur denilmiş. Üçüncü olarak da, hani o zengin vardı ya, ona verdiğin sadaka da kabul edilmiştir. Umulur ki o zengin de o sadakadan kendisine bir uyarı alır, kendisini doğru yola getirir. Allah'ın verdiği servetten o da yoksullara vermeye başlar denilmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ifadesi bu niyetin gücünü anlatıyor diye düşünüyorum.
Evet.
Nedir burada? Sizin niyetiniz sahih olursa, sağlam olursa, bazen hani uygulamada, amelde var olan hatalarınızı inşallah Allah affeder.
Evet.
O çok sahih bir amelmişçesine inşallah o amelden beklenen neticeyi hasıl eder, verebilir diye ifade ediliyor. Şimdi niyetin önemi burada. gizli. Şimdi biz diyelim ki iş dünyasında insanların hangi niyetle olaya girdiğini eğer sağlam bir kurguyla kurgulayabilirsek, otoriteler ya da kamu oyunu belirleyiciler ya da bu işin uzmanı olan diyelim teorisyenler, pratisyenler, insanların ekonomik aktivitedeki aktiviteye ilişkin niyetlerini sağlam kurgulatabilirlerse topluma, elde edilecek olan hasıla yerli yerini bulur inşallah. Ya da o bereketiyle ortaya çıkar.
Evet.
Bire bin olur. Var olan problemler o anlamda niyet sebebiyle inşallah dengeye gelir diye düşünüyorum.
Yani ekonomistler sadece belki maddi hesapları ekonomiyle ilgili konuştuğumuzda yapıyorlar ama maddenin ötesine geçip niyeti de göz önünde bulundurduğumuzda bazen maddi anlamda karşılanamayacak olmaz diye düşündüğümüz şeylerin niyetin salih olmasıyla beraber, iyi olmasıyla beraber güzel işlere, güzel neticelere, başarılara dönüşebileceğini düşünebiliriz o zaman.
Evet, evet, evet. Çünkü niyet hani eylemden önce, halden, tavır alıştan önceki kalp niyeti olduğundan o çok belirleyici. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, vücutta bir et parçası var.
Evet.
O iyi olursa bütün vücut iyi olur.
Bütün vücut iyi olur, evet.
Bu itibarla iktisadi faaliyetteki niyet adeta en azından bize yansıyan boyutuyla sonucu da belirliyor. Yani sonucu rengi de ortaya çıkıyor. Yani biz kötü bir niyetle binin yerine bin dahi kazansak, o binin bize getirisi yani bereketi sıfır olabilir. Hatta tam tersine eksi olabilir.
Evet.
Çünkü kötü niyet elde edildiğin ürüne ya da mala, paraya ram olarak yapılan ameli adeta kalıplaştırıyor.
Evet.
İnsan bir sonraki adımda niyetini koruyabilme noktasında daha da zaafa düşebiliyor. Çünkü elinde artık para da var.
Evet.
Somut bir çıktı da elde etmiş gözüküyor.
Evet.
O somut çıktının peşinden koşulduğunda artık niyet daha da arka planlarda kalabiliyor.
Evet.
Mesela bu şöyle ortaya çıkabiliyor. Diyelim ki siz bir sözleşme yaptınız. Bir emek istihdamında bulundunuz. İş yeri açıyorsunuz. Niyetiniz çok sağlam değilse o işçiye vermiş olduğunuz maaş vaadi bir zaman sonra sıkışık anlarınızda sizi rahatsız etmeye başlıyor.
Evet.
Diyorsunuz ki ya karım şöyle azaldı. Bunun sebebi nedir? Gece gündüz uğraşıyorum ben, çabalıyorum, olmadı. Nereden kısayım o zaman? Nasıl bir tedbir alayım? Evet. İşe dönüyorsunuz bir zaman sonra. İşçiden kırpmaya başlıyorsunuz.
Evet.
Ya da ürünün fiyatına yansıtmaya başlıyorsunuz. Malın kalitesine yansıtmaya başlıyorsunuz. Pazarlamasına yansıtmaya başlıyorsunuz. Evet. Çünkü niyetinizde salt sizi esasa alan bir tercih vardı. Evet. Ama daha genelde kulluğun bir parçası olarak örneğin bir niyet söz konusuysa var olan problemlerin dağıtılmasında diyelim, risklerin paylaştırılmasında daha büyük bir şans var. Mesela sosyalist rejimi biliyoruz.
Evet.
Sosyalist rejimin çöküş süreci 50 yılı buldu. Evet. Halbuki ekonomiler biliyoruz ki 8'er, 9'arlı, 10'arlı yıllarda dönüşümler geçiriyorlar küçük küçük. Evet. 25'li yılda daha genel dönüşümler geçiriyorlar. Rejimin diyelim, ekonomik rejimin çöküşü için 50 yıllık bir süre gerekti. Neden? Çünkü var olan niyet, evet belli bir proletarya iktidarıydı öncelikle öngörülen ama devletin gücüyle ilişkilendirildiğinde o proletarya iktidarı o dönemde doğrudan doğruya devletin varlığını yüceltmek üzerineydi. Evet. Yani belli bir sınıfı yüceltmekten öte sınıflar kardeşliği yaklaşımıyla diyelim iddiasıyla devleti yüceltmek üzerineydi. Daha ulvi, şahısları aşan, kişileri aşan bir ideal vardı. Bir ülke ortaya konulmuştu. Onun da getirebildiği sınır 50 yıllık, 100 yıllık bir sınırdır yani.
Evet.
Ama daha da öte, daha da ulvi bir hedef ortaya konulabilse toplumun önünde, işte kulluk hedefi gibi, var olan ekonomik faaliyetin, uygulamanın diyelim, tavrın, davranışın, ila nihayedeki hedefi, Allah'a olan kulluğu elde etmek üzerine bina edilmiş olsa ekonomideki niyet, salt sadece müteşebbisin karını artırmak üzerine kurgulanmamış olunsa, emin olun var olan bazı sektörlerde, var olan bazı gruplar arasındaki ilişkilerde, kurumlar arasındaki ilişkilerdeki problemler çok daha genel bir havuzun içinde kalacağı için, daha uzun vadede kendiliğinden çözülebilir bir karakter arz edecektir, elde edecektir. Ve bunu tarihte gördük.
Evet.
Mesela Osmanlı ekonomisi buna iyi bir örnektir. Yani bu yönüyle belki dinleyicilerimizin Osmanlı Devleti'nin o toplumsal sisteminin ekonomik boyutunu böyle çok daha derinlemesine incelemelerini tavsiye ederim.
Evet, gerçekten büyük katkı sağlayacaktır. Peki hocam, süremizin sonuna da yaklaşıyoruz ama niyeti sağlam tutma gerektiğini bahsettiniz. Peki niyeti sağlam tutmak için öyleyse neler yapmak gerekir? Buna da kısaca bir değinebilirsek.
Evet, şimdi niyetin sağlamlığı aslında adeta her gün yenilenmeyle mümkün.
Evet.
Yani her gün yeni bir başlangıçtır diyerek davranmak gerekiyor. Bu da sadece ve sadece insanın işte gündelik çalışma hayatı içinde nelerle karşılaşıyorsa, işte diyelim ki iş hayatında, üretimde, paylaşımda, tüketimde, insan, madde, para, mal, hizmet boyutunda nelerle karşılaşıyorsa, bunlardan kendini soyutlayabileceği, bir adım geriye çekerek ben ne yapıyorum, ne ediyorum mu diyebileceği bir muhakeme, bir muhasebe sistemi kurmasıyla mümkün. Bu muhakeme ve muhasebe sisteminin gün içinde mutlaka aralıklarla tekrarı gerekiyor. Aksi takdirde insan bazen işte futbolda mesela görüyoruz, sporda izleniyor. İşte en son diyelim ki lig maçlarını görmüşsünüzdür. Futbolcular bazen işte gol atacağım ya da gol yemeyeyim hırsı ya da tedbiriyle karşısındaki rakibine o anki o heyecanla, o hırsla tekme atabiliyor.
Evet.
Kol kuvvet sallayabiliyor. Yumruk sallayabiliyor. Sonrasında pişman da oluyor. Cezasını da alıyor. Yani gün içinde ekonomik hayatta, iktisadi sonuç doğuran faaliyetlerimizde insan ağoğlu sürüklenebiliyor.
Evet.
Böyle her gün, günün belli aralıklarında belki ya da gün içinde, gün akşamında diyelim, kendimizi muhakeme edeceğimiz, muhasebe edebileceğimiz bir aralığa ihtiyacımız var. İşte bu mesela Müslümanlıkta, İslam'da 5 vakit namaz mesela. Değil
evet,
mi?
Aslında kendimizi yeniden bir çeki düzen vermek, hesaba çekmek.
Ya mesela günde 40 defa Fatiha okumak ne demek?
Evet.
İyyâke na'budu ne demek orada yani? İhtina sıratel müstakim ne demek orada yani? Bunları evet, tekrar düşünme fırsatı veriyor. Bu itibarla da dikkatinizi çekmek isterim. İslam toplumunda nesilden nesile aktarılmış büyük şirketler diyelim, kapitalist sistemin böyle çekici gücünü oluşturan ama devletin bile ötesine geçmiş büyük şirketlerin icraatlarında çok fazla uçlar yaşanmaz. Şahıslarda var olan bir takım sapmalar zaman içinde sonraki nesillerde köreltilir, yok edilir. Ya da o büyük işletme kapitalizmde, kapitalizmin diyelim sınırsız temsil gücünü elde etmez, edemez.
Evet.
Çünkü arka planda o muhakeme kontrol sistemi vardır. Halbuki liberal kapitalist yaklaşımda bireyin doğrudan doğruya kendi kendini muhakeme etmeksizin o iç güdüsüyle en doğru şekilde yönlendireceği iddia edilir.
Evet.
Bu böyle değildir. Niyetin sürekli olarak gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun da yolu o nefsi diyelim boyutun yanında ruhi alanında tekamül ettirmesi.
Evet.
Ni gerektirir.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ben buradan
ben teşekkür ederim.
Dinleyicilerimize, Erkam Radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere.